Ayrım 6. Jorge Angel Livraga. Sayfa 70. Onun yanına vardığında genç adam, harabelerdeki huzur dolu sohbetler esnasında olduğu kadar mutlu ve iyilik dolu bir ruhun, bu derece yaralı bir vücudun içinde nasıl barınabildiğine akıl erdiremedi. Locanın kapıları önünde, onu şiddetle sarsan bir başka görüntü daha vardı orada. Bu insanlar irade güçlerini kullanarak ruhlarıyla bedenleri arasındaki ortak bağımlılığı yok etmeyi başarmışlardı. Nöbetçiler 20 metre kadar uzaklaştıklarından rahatça konuşabiliyorlardı. Pablo Simon, zavallı dostum, bu kadar etkilenebileceğin bir gösteriye neden getirdiler seni? Bunu ben istedim dostum. Tahmin etmeliydim. Belki de sana yararı dokunur. Daha sonra, evet, senin için yararlı olacak. Neden söz ettiğini bilmiyorum ama sana yardım etmek istiyorum. 11. kardeşten seni zor kullanarak serbest bıraktırmamızı ve diri diri ateşe atılmanın o korkunç işkencesinden kurtarmamızı istedim. Ondan bunu istedin ha? O bilge adam kim bilir ne kadar gülmüştür. Solgun dudakları kederden, alaydan uzak içtenlikli bir tebessümle aralandı. Nasıl bu kadar cesur olabiliyorsun? Çünkü tanrısallığa karşı bilgi ve sevgiyle doluyum. Bana ne olabilir ki? Ateş etten yapılmış bu giysiyi yok edebilir ama bana dokunamaz. Ben kendimi bedenimle değil, hiçbir kötülüğün erişemeyeceği ölümsüz ruhumla özdeşleştiriyorum. Platon bunu açıkça öğretmektedir. Bu tamamen bilincin sabitleştirilmesi meselesidir sevgili dostum. Allah aşkına söyle, nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsun? Acıyı yok edebilir misin? Edebilirim. Ama bunun ne yararı var ki? Gücümü insanlığa yardım edebileceğim ve Efendimiz'e daha yakın olabileceğim yüce dünyalara doğru yükselmeye saklamalıyım. Acı çekmek günahların bedelini ödemektir. Acılar insanın içindeki güçleri salıverir ve yeniler. Acısız doğum olabilir mi? Manevi hayata doğmak da aynı şekilde kan ve gözyaşı gerektirir. Çarmıha gerilme bize dirilip yeniden doğuşu getirmiştir. İçinde hiçbir korku yok mu? Önemli olan bu değil. Korkunun bizi içine almasına engel olmaktır. İnsanoğlu zaaflarının bile efendisi olmalıdır. Git artık, Pablo Simon. Kutsal örgüt üyeleri sabırsızlanmaya başlıyorlar. Daima iyi ol, çalış ve beni hatırla. Ben de seni hatırlayacağım. Peder Justino, kardeşim. Pablo Simon, üzüntüden, hırsından boğulur gibi oluyor, güçlükle konuşabiliyordu. O sırada demir gibi bir el onu kolundan yakaladığı gibi hızla meydana doğru sürüklemeye başlamıştı. Meydanın tamamı tıklım tıklım dolmuştu. Doğmakta olan güneşin ışınları, din adamlarıyla kutsal örgüt mahkeme üyesine ayrılmış olan özel localarla, onların karşısında yerlerini almış olan kraliyet silahşörlerini aydınlatıyordu. Kasabanın siyasal otoritelerinin de din adamlarının yanında kendilerine ayrılmış özel yerleri vardı. Koltuklara kurulan birkaç hanımefendi, günün heyecanlı konusu hakkında neşeyle sorup soruşturuyor, bu fısıltılı sohbetlerini sadece günah çıkardıkları papazlarıyla birbirlerine anlamlı bakışlar atfetmek için yarıda kesiyorlardı. Dindar insanların oluşturdukları kalabalık gruplar, yakılacak olan adamın mahkum edilmiş olan ruhunun kurtuluşu için yüksek sesle dualar okuyorlardı. Pablo Simon'la arkadaşı, locanın öteki üyelerine katıldılar. Peder Mateos'un solgun fakat sakin bir yüzle, kardinal olmak üzere olan Peder Pedro ile locada oturup konuştuğunu görmek onu şaşırtmıştı. Peder Pedro'nun meydanı dolduran köylülerin kalabalığı karşısında duyduğu endişe ve huzursuzluk kıpkırmızı yüzünden okunuyordu. Bu iyi kalpli, basit insanlar efendilerinin kanlarını emmesinden, rahiplerinin yetersizliğinden bıkmış usanmışlardı. Peder Justino içlerinden birçoğunu tedavi ederek gerçek bir manevi güce ve bitkiler üzerinde olağanüstü bilgiye sahip olduğunu göstermişti. Şimdi ise kıskançlık, nefret ve hileyle örülmüş bir entrikaya kurban giderek yakılmak üzereydi. Ağır ağır çalınmaya başlayan trompetlerin sesi, kutsal örgüt atlılarının eşliğinde arabanın meydana girmekte olduğunu ilan ediyordu. En önde şeytan kovucu papazlar yürüyorlardı. Bunlardan bazıları şeytanın yandaşlarını korkutup kaçırma gücüne sahip olduklarına kendileri inanıyor, birçokları halkı da buna inandırıyorlardı. Sonra bu karmakarışık kalabalıktan korkunç bir bağırışma yükseldi. Bir yanda gezgin satıcılar demir çengellerini havaya kaldırıyorlar. Öte yanda ezeli sarhoşlar mesafe kavramından yoksun bir şekilde havaya yumruklar savuruyorlar. Daha ötede silahlara ve mücevherlere boğulmuş yüksek mevkideki devlet memurları, üstadların en alçak gönüllüsü, en uysalı adına ilahiler okuyorlardı. Kısacası insan toplumunun tüm tortusu, acılar, salgın hastalıklar, yoksulluk ve boş inanışlarla hayvanileşmiş zavallı halk kitlelerini galeyana getiriyorlardı. Tepeden tırnağa kırmızı, üzerinde siyah şeytan resimleri bulunan kukletalı uzunca bir gömlek giydirilmiş olan Peder Justino, yanındaki iki kutsal örgüt üyesi tarafından ayakta tutuluyordu. Kafile, üzerinde bayrakların dalgalandığı locaların önüne gelince durdu. Trampetlerin sesi kesilmişti. Kısa bir trampet sesinden sonra Longinos, bembeyaz atından inmeden mahkumun yüzünü örten kukuletayı geriye itti. Peder Justino'nun şekilsiz görünümü karşısında, rahip arkadaşlarıyla ondan iyilik görmüş insanlardan bastırmaya çalıştıkları bir hayret çığlığı yükselmişti. Mahkum, onların hepsine dudaklarında bir tebessümle baktı ve bu gülümsemesi gözlerini Longinos'a çevirdiğinde daha da belirginleşti. Longinos ise atının yönünü değiştirerek ona sırtını döndü. Engizisyon iddianamesinin okunmasıyla genç adama yöneltilen suçlamalar ilan edildi. Büyücülük yapmak, vücudunda ciğerine yerleşmiş olan şeytanı barındırmak, kafaları kesilmiş çocuk cesetlerini yemek ve nihayet tanrı tanımaz cani bir kardeşlik toplumuna katılmakla suçlanıyordu. Longinos, ana locaya doğru ilerleyerek yazılı iddianameyi Peder Pedro'ya uzattı. O da zorlukla yerinden kalkarak Peder Justino'ya döndü ve şöyle sordu. Yanıtın nedir iblis? Kutsal örgüt mahkemesi hükmünü okudu. Şeytan kovucular karşısında inadından vazgeçmedin ve kutsal dinin bağrına geri dönmeyi reddettin. Ama iyi bir Hristiyan olduğun zamanların anısına, eğer hatalarını kabul edip Tanrı'nın ve onun yeryüzündeki elçisinin düşmanlarını yok etmemize yardım edersen, hayatını bağışlayarak sana merhametimizi gösterebiliriz. Konuş şeytan, İsa aşkına iyiliğe geri dön. Arabanın parmaklığına dayanmakta olan mahkum, refakatçileri tarafından yalnız bırakılmıştı. Peder Pedro'nun gözlerinin içine bakarak titrek bir sesle şöyle söyledi. Bu oyuna artık bir son ver Pedro. Herkesten daha iyi biliyorsun ki rahiplik yeminimi ettiğimden beri hiçbirinizin ayıplayamayacağı kadar saf ve iyi bir insandım. Dünyevi bedenimin içinde bulunduğum ve duayla geçirmem gereken şu son dakikalarımda beni rahatsız etme. Beni dinlemekte olan kardeşlerim, İsa dedi ki onları eserlerinden tanıyacaksınız. Yaptıklarım olduğu gibi gözlerinizin önünde. Sevgili dostlarım, bu adamlar için dua edin. Onlar ölmekteler, ben değil. Onlar kendi ruhlarının katili. Söylenenlerin içinde tek gerçek, herhangi bir kiliseden çok daha fazla Hristiyan olan bir kardeşliğe mensup olduğum. Oraya neden katıldığımı biliyor musunuz? Zira ortak dinimizde rahipler ne öğreniyorlar ne de tefekküre dalıyorlardı. Siyasete ve kendi çıkarlarına olan dogmatizme karışmış olarak doğrunun sözlerini unutmuşlardı. 500 yıl öncesine ait bir İncil bulun ve bakın, bugünkü gibi olmadığını göreceksiniz. O anda Longinos atını öne sürerek kılıcının yassı tarafıyla mahkumun yüzüne vurdu ve şöyle haykırdı. Bu şeytanı susturalım yoksa insanları yoldan çıkaracak. Peder Pedro onu durdurmak için bir işaret yapmıştı. Ama Engizisyon savcısı onu göremeyecek kadar öfkeliydi. Bir anda meydanın dört bir yanından yaralı bir hayvan çığlığı yükselmişti. Bazı öğrencilerle birleşmiş olan bir grup köylü hızla arabaya doğru ilerleyerek Peder Justino'yu kurtarmak için cesaretle atıldı. Peder Mateos ayağa kalkmıştı. Halkın arasına dağılmış olan loca üyeleri harekete geçmek için onun işaretini bekliyorlardı. Dinsel derneklerin üyeleriyle papaz gruplarından oluşan kalabalık bir alay, hepsi de ellerinde kalın meşe odunları olduğu halde ilerlemekte olanların önünü kesmişti. Karşılaşma müthiş olmuş, mahkumun taraftarları geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Yine de bazıları Ellerine geçirdikleri oraklar, tırpanlar ve baltalarla silahlanarak düşmanlarının küçümsenemeyecek bir kısmını kaçmak zorunda bırakmışlardı. 100 kadar atlı nöbetçinin başına geçmiş olan Longinos, savaş alanına koşarak onları dağıtmayı başarmıştı. Bu arada gençlerden oluşan tek tük gruplar yere düşenlerin kafalarına, sırtlarına darbeler indiriyorlardı. Nihayet sükunet sağlandı ve Peder Pedro mahkumdan sözüne devam etmesini ama kısa kesmesini istedi. Benim istediğim bu değildi. Benim yüzümden yaralananlar, ölenler oldu. Bu oyuna artık bir son verin. Bırakınız insanlar huzur içinde evlerine dönsünler. Tanrı merhametini hiçbirinizden eksik etmesin. Bana da kuvvet versin. Hasta ve yara bere içinde olan Peder Justino bu kadar şiddetli heyecanlara dayanabilecek halde değildi. Nitekim yarı baygın bir halde arabanın dibine yığılmıştı. İki nöbetçisi hemen arabanın üstüne sıçrayıp ayağa kalkmasına yardım ettiler. Pablo Simon, onun bir tedbirsizlik yapacağından korkan loca üyeleri tarafından tamamen hareketsiz bir duruma getirilmişti. Peder Pedro'nun bir işaretiyle araba büyük odun yığınına doğru sürüldü. Yerden 5 metre kadar yükseklikte odunların tepesine yerleştirilen kalın bir tahta sırıktan zincirlerle kilitler sallanıyordu. Atlı nöbetçiler neden olduğunu pek bilemeden öfkeyle bağırışan halkı geri çekilmeye zorluyorlardı. Merdiven kurulmuş, Peder Justino odun yığınının tepesine çıkarılarak zincirlerle sımsıkı bağlanmıştı. Görünüşü çok acayipti. Zira robot gibi itaat eder bir halde etrafındaki her şeyden çok uzaktaymış gibi görünüyordu. Ama cellatları yanından uzaklaşınca her zamanki ifadesine takınarak yüzü çok solgun olmasına rağmen etrafına toplanmış olanlara gülümseyerek baktı. Rahiplerden biri elindeki çok uzun saplı haçı sallayarak mahkumun dudaklarına doğru uzattı ve şöyle dedi. Dinle Justino. Sana ilham veren şeytanı kovar, Tanrı'nın çivilenmiş olduğu bu kutsal haçı öpersen hala kurtulma şansın var. Zira kutsal Meryem Ana'nın merhameti sonsuzdur. Mahkum ona yanıt vermeden önce kederle gülümsedi. Sizlere üzülüyorum. Zira iyi olduğunuzu biliyorum ve benim için anlaşılmaz bir şey olan fanatizm tarafından kötülüğe sürüklenmiş olduğunuzu görüyorum. Üstelik ki bu sizlere son öğüdüm olacak, ölü dilleri daha yakından incelerseniz anlayacaksınız ki iblis sözcüğü ruh demektir ve sonuçta sizlerin benim bedenimden salıvermek üzere olduğunuz şey de budur. Bir an önce odunları ateşe vermeniz için yalvarıyorum. Zira bana çektirdiğiniz bu eziyetlerden son derece zayıf ve bitkin düştüm. İnsanların bu fiziksel zayıflığımı iman veya bilgi eksikliğine yormalarını istemiyorum. Diğeri alçak bir sesle şeytan canını alsın diye geveledi. Halk odun yığınını taşa tutmaya başlamış, birkaç dakika önce bu gösteriyi reddederken olduğu gibi coşkulu bir sesle eğlencenin bir an önce başlatılması için bağırıp çağırıyordu. Mahkeme başkanı işaret verince tören trompetleri çalınmaya başlamış, bu arada cellat mazlumun yüzünü üzerinde şeytan resimleri bulunan kukuletayla örtmüş, bir telle de bağlamıştı. Birçok şeytan kovucu papaz yüzlerce meşaleyi sallayarak Justino'yu taşa tutarken bir yandan da İsa'nın adını anan halkın üzerine kutsal su serpiyordu. Justino ise kendinden geçmiş bir halde gevşek bir şekilde zincirlerin ucunda sallanıyordu. Özel olarak vurulan birkaç trompet darbesinden sonra cellatlardan biri odun yığınının dibine bir kucak dolusu yanan kuru dalı fırlattı. Bunun üzerine ellerinde tutuşturulmuş odun taşıyanların hepsi bu harekete katıldılar. Orada hazır bulunan alaylar, kendilerini temsil edecek olan meşaleleri fırlatmak üzere rahipleri ya da yan kuruluşların önderlerini gönderiyorlardı. Yavaş yavaş muazzam odun yığını tutuşarak kocaman duman bulutları arasında alev alev yanmaya başladı. Kurbanın hiçbir hayat belirtisi göstermemesi, başını bile kaldırmaması üzerine vahşi gençlerden birçoğu onu ayıltıp kıvranmasına kahkahalarla gülebilmek için ellerindeki meşaleleri yüzüne doğru fırlattılar. Peder Justino ağır ağır başını kaldırdı ve artık kukuletanın arasından fark edilebilen gözlerini acımasız işkencecilerine dikti. Peder Pedro ona bakmıyordu. Kendisine yönelebilecek herhangi bir saldırı teşebbüsünden korktuğundan meydanın girişlerini gözlemekteydi. Yanı başında duran Peder Mateus, gerilmiş adaleleri, hipnotize olmuşçasına ateşe dikilmiş bakışları ve ölü gibi solgun yüzüyle tıpkı bir heykele benziyordu. Çıkan bir esinti, alevi kurbanın başındaki kukuletaya sıçratmıştı. Böylece yanmış saçları ve kirpikleriyle simsiyah kavrulmuş yüzü ortaya çıkmıştı. Herkesin korkunç bir uluma ya da dehşet içinde bir yüz hareketi beklediği bir anda, dünya yüzündeki mutluluğu reddeden bu adam, acının da üstesinden geldi. Yarı yok olmuş dudaklarında beliren apaçık bir gülümsemeyle gözleri gökyüzüne takıldı kaldı. Ateşin o mütevazı kardeşi olan duman, ruhun ayrılışını hissederek son bir itiraz girişiminde bulunmak istercesine can çekişmekte olan vücudu gözlerden gizlemeye çabaladı. Pablo Simon için ateşin üzerine kazınmış olan o gülümsemenin dışında ince ince yanan bir ateş daha vardı. O da sevgi ateşiydi.